Ayrım 18.
Bırakın dedektifler işlerini yapsınlar şef. Onlar böyle vakaları çok çabuk çözebilen insanlar dedi Lincoln. Hele ortada büyük bir ödül varken dedi Fitch. Lincoln meclis üyesine bakıp kaşlarını çattı. Kört yüzünü ekşitti. Dedektiflerin ödül alması yasak. Sizin kanununuz. Hem ne ödülüymüş bu? Belediye reisi prosunu söndürürken Kurtz'un sorusunu düşünüyormuş gibi yaptı. Boston Belediye Meclisi şu anda Fitch'in sunduğu bir yasa tasarısını onaylıyor. Bu yasa sayesinde dedektiflik bürosu çalışanlarının ödül kabul etme yasağı kaldırılacak. Ayrıca söz konusu ödül biraz arttı. Ne kadar diye sordu Kurtz. Şef Kurtz diyecek oldu belediye reisi. Ne kadar... Fitch gülümseyerek 35 bin dolar dedi. Tanrım diye bağırdı Kurtz. Bu para için adam öldürecek insanlar var. Mesela kahrolası dedektiflerimiz. Kimsenin yapamadığı ama birilerinin yapması gereken işleri biz yaparız Şef Kurtz dedi dedektif Henshaw. Lincoln öyle derin bir nefes verdi ki yüzü söndü sanki. Her ne kadar müteveffa kuzeni Başkan Lincoln'a benzemese de onun gibi ince kemikliydi. Bir dönem daha çalıştıktan sonra emekliye ayrılmayı düşünüyorum John dedi belediye reisi usulca. Şehrimin beni gururla hatırlamasını istiyorum. O katili hemen bulamazsak kıyamet kopacak. Anlıyor musun? Basın 4 yıldır kanlı olaylardan geçiniyor. Savaştan, suikastten. Onları hiç bu kadar kana susamış görmemiştim. Healy ile sınıf arkadaşıydım şef. Sanki onun katilini bulamazsam millet benim asılmamı isteyecekmiş gibi geliyor. Sana yalvarıyorum. Bırak bu işi dedektifler halletsin. O zenciyi de hiç bulaştırma. Bir kez daha rezil olmayı göze alamayız. Affedersiniz ama dedi Kurtz koltuğunda dikilerek. Devriye polisi reyin bu konuyla ne ilgisi var? Yargıç Healy'nin katilini ararken sokak serserilerini toplattığınızda dedi Fitch zevkle. Kendini karakol penceresinden atan bir dilenci vardı. Devam edeyim mi şef? Rey'in o olayla hiçbir ilgisi yoktu dedi Kurtz suratını asarak. Lincoln sempatik bir edayla başını salladı. Belediye meclisi devriye polisi Rey'in o olaydaki rolünü incelemek üzere bir soruşturma başlattı. Polislerinizden bir sürü şikayet aldık. Karakoldaki olayları onun başlattığını söylüyorlar. O dilenciyi getiren de sizin melez polisinizmiş. Hatta adamı pencereden onun attığını düşünenler de var. Herhalde kazayla. Yalan. Kurtz'un yüzü kıpkırmızı kesildi. Rey ortalığı yatıştırmaya çalışıyordu. Tıpkı hepimiz gibi. O intihar eden adam manyağın tekiydi. Dedektifler ödüle konmak için soruşturmamızı engellemeye çalışıyor. Henshaw bu konuda ne biliyorsun? Bu vakayı çözecek, Boston'ı kurtaracak insanın o zenci olmadığını biliyorum şef. Belki de sayın vali atadığı polisin bütün polis departmanını karıştırdığını öğrenince doğrusunu yapıp kararını gözden geçirir dedi Fitch. Devriye polisi rey tanıdığım en iyi polislerden biridir. Sizden bahsetmişken duyduğumuza göre şehrin her tarafına onunla gidiyormuşsunuz şef. Belediye reisi kaşlarını çattı. Talbot'ın ölüm mahalline de onu götürmüşsünüz. Şoförünüz olarak değil meslektaşınız olarak. O gündüz fenerinin her sokağa çıkışında linç güruhları tarafından kovalanmaması bir mucize dedi Fitch gülerek. Nick Ray'e belediye meclisi tarafından konulan tüm kısıtlamaları uyguluyoruz. Hem konumuzla ne ilgisi var hala anlayabilmiş değilim. Halkı dehşete düşüren cinayetler işleniyor dedi Lincoln, işaret parmağını Kurtz'e uzatarak. Ayrıca polis departmanı dağılıyor. İşte bununla ilgisi var. Nicholas Ray'in bu vakayla herhangi bir şekilde ilgilendirmeyi sürdürmesine izin vermeyeceğim. Tek bir hata daha yaparsa kovulur. Bugün bazı senatörler beni görmeye geldi. Bu cinayetleri çözemezsek tüm ülkedeki karakolları kaldırıp yerine devlet idaresindeki merkezi bir polis teşkilatı kurmak için yeni bir teklif sunmakta kararlılar. Böyle bir şeyin benim dönemimde olmasını istemiyorum. Bunu anla. Şehrimin polis departmanının dağılışını görmek istemiyorum. Fitch, Kurtz'un konuşamayacak kadar afalladığını gördü. eğilip ona bakarak, "Koyduğumuz yasaları gerektiği gibi uygulasaydınız, belki de bütün canilerle hırsızlar New York şehrinden çoktan kaçmıştı şef." Sabahın erken saatlerinde Ticknor & Fields'ın ofisleri yamaklarla, kimi genç, kimi kırsaçlı ve alt düzey katiplerle dolu olurdu. Binaya gelen ilk Dante kulübü üyesi Dr. Holmes oldu. Oyalanmak için biraz ortalıkta gezindikten sonra J.T. Fields'ın ofisinde oturmaya karar verdi. İçeride birini görünce "affedersiniz" deyip kapıyı kapamaya davrandı. Karanlıkta hatları seçilmeyen köşeli bir yüz pencereye bakıyordu. Holmes'un o yüzü tanıması bir an sürdü. "Emerson," dedi gülümseyerek. Daldığı düşüncelerden sıyrılan Ralph Waldo Emerson, Holmes'u selamladı. Boyunu uzun gösteren uzun bir mavi peleriniyle siyah bir atkısı vardı. Şair ve öğretmen olan Emerson, yaşadığı küçük Concord köyünden nadiren ayrılırdı. O köyde bir ara neredeyse Boston'daki kadar çok edebiyatçı yaşıyordu. Emerson bir din dersinde Üniteryan Kilisesi'nin öldüğünü söylediği için Harvard kampüsünde konuşması yasaklanınca o köye yerleşmişti. Emerson Amerika'da Longfellow'un şöhretine yaklaşabilen tek yazardı. Edebiyat dünyasının merkezinde yaşayan Holmes bile onu görünce heyecanlanırdı. Çağdaş şairlerimizin o masenansların düzenlediği bir panelden yeni döndüm. Emerson, Fields'ın masasını gösterdi. Rahiplik günlerinden kalma bir alışkanlıkla masayı takdis etmişti sanki. "Hepimizin hamisi ve koruyucusu. Ona yazı bırakacağım." "Boston'a dönmenin zamanı geldi artık. Cumartesi kulübünde seni özlüyoruz. Seni çağırmak üzere toplantı yapmayı bile düşündük," dedi Holmes. Emerson gülümsedi. "Neyse ki asla o kadar sevilen biri olmayacağım. Bilirsin, ilahlarımıza ya da dostlarımıza yazmaya zaman bulamayız da paramızı isteyen avukatlara, tamircilere falan hep yazarız." Sonra Holmes'un hatırını sordu. Holmes uzun uzun kendinden bahsetti. "Bir de yeni bir roman yazmayı düşünüyorum." Emerson'ın keskin ve kıvrak zekasıyla baş edebilmek için hızlı hızlı konuşuyordu. "Umarım yazarsın Holmes," dedi Emerson içtenlikle. "Senin yazdığın bir şey kötü olmaz. Gözü pek yüzbaşımızdan, ne haber? Hala avukat mı olmak istiyor?" Holmes küçük Wendell'dan bahsedildiğini duyunca sinirli sinirli güldü. Sanki oğlu eğlenceli bir konuydu. Oysa küçük Wendell'ın mizah duygusu hiç gelişmemişti. "Bir ara ben de hukukla uğraşmayı denemiştim ama hoşuma gitmedi. Küçük Wendell'ın kalemi kuvvetli. Benim kadar olmasa da iyi şiirler yazıyor. Şimdi eve döndü ya, kütüphanedeki sallanan koltuğa Otello gibi kurulup genç Desdemona'lara maceralarını anlatarak gözlerini kamaştırıyor. Biliyor musun, bazen beni hor gördüğünü düşünüyorum. Sen de oğlundan böyle bir his alıyor musun Emerson?" Emerson birkaç saniye duraksadı. "İnsanoğlu huzursuz bir varlıktır Holmes," dedi. Emerson konuşurken onun yüzünü incelemek, taşlara basa basa dereyi geçmeye çalışan bir adamı izlemek gibiydi. Holmes o yüzdeki gizli bencilliği fark edince bir an kaygılarını unuttu. Sohbeti sürdürmek istiyordu ama Emerson'la yaptığı görüşmelerin bir anda bitebildiğini de biliyordu. "Waldo, sana bir soru sorabilir miyim?" Holmes aslında tavsiye almak istiyordu ama Emerson kimseye tavsiye vermezdi. "Bizim, yani Fields, Lowell ve benim Longfellow'a Dante çevirisine yardım etmemiz konusunda ne düşünüyorsun?" Emerson tek kaşını kaldırdı. "Sokrates burada olsaydı onunla sokaklarda konuşabilirdik Holmes. Ama dostumuz Longfellow'la sokakta konuşamayız. İlla bir saray, hizmetçiler, çeşit çeşit şaraplar, kadehler, şık kıyafetler falan olması gerekiyor." Düşünceli bir edayla başını eğdi. "Bazen birlikte Profesör Ticknor'dan aldığımız Dante derslerini düşünüyorum. Dante bir dinozor gibi geliyor bana. Evlilik değil, müzelik bir şey. Ama bir keresinde Dante'nin Amerika'ya tanıtılmasının yüzyılımızın en büyük başarılarından biri olacağını söylemiştin," dedi Holmes. "Evet." Emerson durup düşündü. Bir konuyu mümkün olduğunca farklı açılardan ele almaya çalışırdı. "Hala da öyle diyorum. İnançlı bir insanın çevresini, birbirlerine kendilerini beğendirmeye can atan laf ebelerinin ortamına yeğlerim." Ama edebiyatçılar kendi ortamlarını yaratmazsa edebiyatın hali ne olur? Holmes gülümsedi. Dante kulübünü savunacaktı. Shakespeare, Ben Jonson, Beaumont ve Fletcher'ın arkadaşlıklarına neler borçluyuz kim bilir? Veya şömine başında toplanan Jonson, Goldsmith, Burke, Reynolds, Buckler ve Boswell'ı düşün. Buluşmalarını nasıl ciddiye aldıklarını düşün. Emerson kalkmak üzere olduğunu göstermek için Fields'a getirdiği sayfaları toparlamaya başladı. Unutma ki ilk gerçek Amerikan şairinin belirlenmesi için geçmişin dehasının günümüzün gücüyle birleşmesi gerek. İlk gerçek okuyucu da edebiyat kulüplerinden değil sokaklardan çıkacak. Amerikan ruhu ürkek, taklitçi ve uysaldır. Entelektüelleri ağırbaşlı, tembel ve kibirlidir. Küçük hedefler peşinde koşarak kendilerini tüketiyorlar. Entelektüel eyleme geçmediği sürece insan olamaz. Fikirler pratiğe geçirilmezse hayalden ibaret kalırlar. Longfellow'un yazdıklarını okuyunca kendimi rahat ve güvencede hissediyorum. Ama geleceğimiz bu değil. Emerson gidince Holmes kendisini yanıtını sadece onun verebileceği bir sfenk sorusu duymuş gibi hissetti. Arkadaşları geldiğinde onlara az önceki sohbetten bahsetmedi. O sohbete sahipleniyordu. Bachi hakkında konuşmaya başladılar. Fields, bu mümkün mü dedi. Lonza denen o dilenci Dante'nin şiirine kendini o kadar kaptırmış olabilir mi? Edebiyatın zayıf iradeli insanları ele geçirdiği görülmemiş bir şey değildir, dedi Holmes. John Wilkes Booth'u düşün. Lincoln'ı vururken Latince, işte tiranların sonu budur diye bağırdı. Brutus da Julius Caesar'ı öldürürken aynı şeyi söylemişti. Booth, Lincoln'ı o Roma imparatoru olarak görüyordu. Unutma ki Booth bir Shakespeare uzmanıydı. Tıpkı Lucifer'imizin Dante uzmanı olması gibi. Dante'yi okurken, anlarken, incelerken tıpkı o adam gibi kendimizi kaptırmak istemiyor muyuz? Longfellow kaşlarını kaldırdı. Ama Booth da Lonza da bunu bilinçli yapmamışlar sanki. Bachi, Lonza ile ilgili bir şeyler gizliyor, dedi Lowell öfkeyle. Sen de oradaydın Holmes. Onun hakkında hiç konuşmak istemiyordu değil mi? Hakikaten adamın ağzından laf kerpetenli alınıyordu, dedi Holmes. Bir insan Boston'a saldırmaya, kurbağalı dereden ve belediyeden filan şikayet etmeye başlamışsa iyice düşmüş demektir. Zavallı Edgar Poe böyle ileri geri konuşmaya başladıktan kısa süre sonra ölmüştü. Öyle insanlara borç vermemek gerekir. Çünkü mahvolmak üzere olan kişilerdir onlar. Çancı diye mırıldandı Lowell, Poe'nun adını duyunca. Bachi'nin hep karanlık bir yönü vardı, dedi Longfellow. Zavallı Bachi, işini kaybetmek onu iyice bitirdi. Bize kızıyor olmalı. Lowell, Longfellow'un gözlerine bakmadı. Ona Bachi'nin tüm söylediklerini anlatmamıştı. Bence çağımızda güzel şiirlerden daha ender bir şey varsa minnettarlıktır Longfellow. Bachi çok hisli bir insan değil bence. Belki de Lonza'nın karakolda o kadar korkmasının sebebi Healy'nin katilini bilmesiydi. Belki de katil Bachi'ydi. Hatta Lonza ona yardım etmiş bile olabilir. Longfellow'un Dante çevirisinden bahsedince adam deliye döndü, dedi Holmes. Ama katilin o olduğuna pek inanmadığı belliydi. Yalnız katil Healy'yi yatak odasından bahçeye taşıyabildiğine göre güçlü bir adam olmalı. Bachi ise o kadar çok içiyor ki yürürken bile ayakları dolanıyor. Hem kurbanlarla bir bağlantısını da bulamadık henüz. Bulmamıza gerek yok ki, dedi Lowell. Unutma ki Dante cehenneme hiç tanımadığı bir sürü insanı koyar. Bachi'nin aleyhinde iki sağlam kanıt var. Birincisi, Dante'yi çok iyi biliyor. Yaşlı Tickner'ı saymazsak Dante'yi bizim kadar anlayabilen tek kişi o. Doğru, dedi Holmes. İkincisi, o cinayetleri işlemek için sebepleri var diye devam etti Lowell. Çok fakir. Şehrimizde yapayalnız kalıyor ve kendini içkiye veriyor. Arada sırada verdiği özel derslerle kıt kanaat geçiniyor. Bizden nefret ediyor. Çünkü Longfellow'la benim onun kovulmasına göz yumduğumuzu düşünüyor. Ayrıca hain Amerikalıların Dante ile ilgilenmelerini istemiyor. Bu yüzden ondan nefret etmelerini sağlamayı bile göze alabilir. Peki niye Healy ile Talbot'ı seçsin ki, diye sordu Fields. Herhangi birini seçebilirdi. Yeter ki cezalandırmak istediği günahları işlemiş olsunlar ve sonunda cinayetlerin Dante'nin şiirinden esinlenildiği ortaya çıksın. Böylece Amerikalıları Dante'den nefret ettirecekti. Bacci, Lucifer'imiz olabilir mi diye sordu Fields. Olmalı mı diye sordu Lowell, ayak bileğini tutup yüzünü buruşturarak. Longfellow, Lowell'ın ayağına bakarak, Lowell dedi. İyiyim, bir şeyim yok. Geçen gün White Oaks'ta ayağımı bir yere çarptım galiba. Doktor Holmes eğilerek Lowell'a paçasını sıyırmasını işaret etti. Bu büyüdü mü Lowell dedi Lowell'un bileğindeki kırmızı şişliğe bakarak. Bilmem, Lowell yara bereleri pek ciddiye almazdı. Bacci ile ilgileneceğini biraz kendinle ilgilen diye azarladı Holmes. Gördüğüm kadarıyla iyileşmemiş, tersine kötüleşmiş. Çarptın mı demiştin, iltihaplanmış gibi görünüyor, acıyor mu? Lowell birden bileğinin acıdığını hissetti. Bazen. Birden aklına bir şey geldi. Hillerin evindeyken o sineklerden biri paçamdan içeri girmişti. O sokmuş olmasın? Sanmam dedi Holmes. Et sinekleri sokmaz ki. Belki de başka bir böcekti. Hayır, et sineğiydi. Onu dümdüz ettim. Lowell sırıttı. Şu sana getirdiklerimden biriydi Holmes. Holmes durup düşündü. Longfellow, Profesör Agassi Brezilya'dan döndü mü? Bu hafta döndü galiba dedi Longfellow. Getirdiğim böcek parçalarını Agassi'nin müzesine gönderelim dedi Holmes Lowell'a. O adamın hayvanlar dünyası hakkında bilmediği şey yoktur. Lowell sağlığından bahsedilmesinden sıkılmaya başlamıştı. İstiyorsan tamam. Şimdi Bacci'yi birkaç gün takip etmemizi öneriyorum. Hala alkol komasından ölmediyse tabii. Bakalım bir şeyler öğrenebilecek miyiz? Apartmanın önünde iki kişi bir arabada beklesin. İtirazınız yoksa. Gözcü ekibin lideri olmak istiyorum. Benimle kim gelecek? Kimse gönüllü olmadı. Fields ilgisiz bir ifadeyle cep saatini çıkarıp baktı. Hadi ama dedi Lowell. Yayıncısının omzuna vurdu. Sen gel Fields. Kusura bakma Lowell. Öğleden sonra Longfellow'la birlikte Oscar Houghton'la yemek yiyeceğim. Oscar dün akşam Augustus Manning'den bir mektup almış. Longfellow'un çevirisini basarsa artık Harvard'da çalışmayacağı söylenmiş. Hemen bir şeyler yapmazsak Houghton baskılara boyun eğecek. Benim de hemeopati ve alopati üstüne bir konuşmam var diye atıldı Dr. Holmes. İptal edersem organizatörler büyük zarara girer. Bu arada dinlemek isterseniz buyurun gelin. Ama bu işin peşini bırakamayız dedi Lowell. Lowell dedi Fields. Bu işle uğraşıp da Dr. Manning'i ihmal edersek bütün çevirilerimiz, bütün emeklerimiz heba olur. Houghton'u ikna etmek en fazla bir saat sürer. Ondan sonra istediğini yaparız. Longfellow o ikindi vakti River Restoran'ın Yunan mimarisi stili ön cephesinin karşısında dururken biftek kokuları alıyor ve içerideki müşterilerin uğultusunu duyuyordu. Oscar Houghton'la konuşmak onu rahatlatacaktı. En azından bir saatliğine cinayetlerden ve böceklerden bahsedilmeyecekti. Fields arabanın içinde öne eğilmiş, sürücüye Charles Sokağı'na dönmesini söylüyordu. Annie Fields, Cambridge'deki Ladyler Kulübü toplantısına yetişmeliydi. Fields, Longfellow'un arkadaş çevresinde arabası olan yani kişiydi. Başkalarının arabasına binmekten nefret ederdi. Longfellow, karalar giyinmiş peçeli bir kadının Bowdoin meydanından geçtiğini fark etti. Kadının elinde bir kitap vardı. Başını eğmiş, ağır ve kararlı adımlarla yürüyordu. Longfellow, Beacon Sokağı'nda Fanny Appleton'la karşılaştığı günleri düşündü. Fanny ona kibarca başıyla selam verir ama asla durup konuşmazdı. Onunla Avrupa'da profesörlüğe hazırlık olarak dil çalışmaları yaparken danışmıştı. Fanny, kardeşinin iş arkadaşına iyi davranmıştı. Ama Boston'da tavırları değişmişti. Sanki Virgil onun kulağına tarafsızları görünce hacıya verdiği tavsiyeyi fısıldamıştı. Konuşmayalım, bakıp geçelim. Longfellow o genç ve güzel kadınla konuşamayınca Hyperion kitabında ondan esinlendiği bir karakter yaratmıştı. Ama aradan aylar geçtiği halde o genç kadın profesör diye hitap ettiği adamın yaptığı bu jestten hiç bahsetmemişti. Oysa kitabı okuduysa kendisini tanımış olmalıydı. Nihayet bir gün tekrar karşılaştıklarında Fanny, Longfellow'a kitabında böyle ulu orta sergilenmekten çok rahatsız olduğunu söylemişti. Longfellow özür dilememişti ama sonraki aylarda Fanny'e kalbini kimseye, hatta evlenmelerinden sadece birkaç yıl sonra düşük yaparken ölen genç karısı Minnie Potter'la bile açmadığı kadar açmıştı. Bayan Appleton'la Profesör Longfellow düzenli olarak görüşmeye başlamışlardı. 1854 yazında Longfellow bir notla evlenme teklifi etmiş, aynı gün içinde teklifi kabul edilmişti. Ah, bu Vita Nuova'yı, bu yeni mutluluk hayatını getiren gün sonsuza dek kutsansın. Bu cümleyi durmadan tekrarlamıştı. Ta ki sözcükleri cismanileşene, ağırlık kazanana, çocuklar gibi kucaklanıp korunabilene dek. Houghton nerede acaba diye sordu Fizz at arabasını uzaklaşırken. Birlikte akşam yemeği yiyeceğimizi unutmamıştır umarım. Belki Riverside'da işi çıkmıştır madam. Longfellow kaldırımda yanlarından geçen şişman bir kadına şapkasını çıkardı. Kadın ona gülümsedi. Longfellow kadınlara hafifçe gülümsese bile sanki bir çiçek buketi sunmuş gibi karşılık verirlerdi. Kimdi o diye sordu Fields kaşlarını çatarak. 2 yıl önce Copland'da yediğimiz akşam yemeğinde bize servis yapan kadındı dedi Longfellow. Ha evet, neyse. Houghton hala Riverside'daysa cehennem çevirisinin baskısıyla uğraşıyordur umarım. Floransa'ya göndermemiz gerek biliyorsun. Fields dedi Longfellow gergin bir sesle. Özür dilerim Longfellow dedi Fields. O kadına bir daha mutlaka selam vereceğim, söz veriyorum. Longfellow başını salladı. Onu demiyorum. Şuraya baksana. Fields, Longfellow'un baktığı yere bakınca karşı kaldırımda koşar adım yürüyen bir adam gördü. Adam tuhaf bir şekilde iki büklümdü. Omzunda parlak bir gamzeli çanta asılıydı. Bachi bu. Eskiden cidden Harvard'da okutman mı diye karşılık verdi yayıncı. Yüzüne baksana, bir güzgün batımı gibi kıpkırmızı. İtalyan okutmanın giderek hızlanıp köşedeki bir dükkana dalmasını izlediler. Dükkanın alçak, şendereli bir çatısı vardı. Cam mekanında Wade, oğlu ve ortakları yazılıydı. O dükkanı biliyor musun diye sordu Longfellow. Fields bilmiyordu. Epey telaşlı görünüyordu değil mi? Bay Houghton bizi birkaç dakika beklesin. Longfellow Fields'ın koluna girdi. Gel, onu gafil avlarsak ağzından laf alabiliriz. Karşıya geçmeye hazırlanırken George Washington Green'in Metcalf eczanesinden usulca çıktığını gördüler. Bir kucak dolusu ilaç taşıyordu. Bir sürü hastalığı olan bu adam yeni çıkan ilaçları dondurma gibi yerdi. Longfellow'un arkadaşları Metcalf'ın nevralji, dizanteri vesaire ilaçları yüzünden eczanesinin tabelasında iri burunlu ve bir bilge görünüşlü bir adamın resmi vardı. Green'in çeviri seanslarında Rip Van Winkle'ın dönüşmesinden esef duyuyorlardı. Tanrım Green bu dedi Longfellow yayıncıya. Bachi ile konuşmasına mutlaka engel olmalıyız Fields. Neden diye sordu Fields. Ama Green yaklaşınca susmak zorunda kaldılar. Azizim Fields ve Longfellow, burada ne işiniz var? Sevgili dostum dedi Longfellow, köşedeki dükkanın tenteli kapısına kaygıyla bakarak. River'da yemek yemeye geldik, senin Doğu Greenwich'te olman gerekmiyor mu? Green başıyla evetlerken iç geçirdi. Shelley sağlığım düzelene dek bana bakmak istiyor. Ama doktoru ne derse desin bütün gün yatakta yatamam. Acı insanı öldürmez ama iyi bir yatak arkadaşı değildir. Yeni semptomlarını ayrıntılarıyla anlatmaya başladı. Green konuşup dururken Longfellow'la Phil sokağın karşı tarafına bakıp duruyorlardı.